Ayrım 1. Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt Erol Toy. Yaz Yayınları Kasım 1998 İstanbul. Bu kitap 416 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Temmuz 2011. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Kuzgunlar ve Leşler Erol Toy. Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. ve 17. yüzyılda Celali isyanlarını bastırışını, din devletiyle töre devletinin hesaplaşmasını, yani Türkmen'in kendi devleti tarafından hazin bir şekilde kıyımının öyküsüdür. Dün de günümüzü anlatan bu roman 80 öncesi ve sonrası birikimleriyle okuyanlara çok şey ifade edeceğine inanarak 3 cilt halinde yeniden okuyucuya sunulmuştur. Gitti beyler mürüvveti, yaktıkları can oluşar, yedikleri insan eti, içtikleri kan oluşar. Üçüncü kısım. İncili köşkün pencerelerinden Marmara lodosunun ak köpüklerini izleyen efendisinin ayaklarına kapandı Rüstem Paşa. Ağır ağır yerinden doğrulup bağış olduğunu göstere göstere elini uzattı hünkâr. Eğildi birinci vezir. Bağlılığının kanıtını dudaklarında mühürleyerek efendisinin eline bastırdı. İsabet tedbir aldım paşa oğlum diye övdü padişah. Tedbir efendimizin diye eğildi Rüstem. Biz her zaman olduğunca buyruklarını uygulamak onuruyla mücehhez bulunduk. Azarınızdan korkardık efendimiz. Aksaray üstüne varıncaya sezmediğimizden gücenirsiniz sanırdık. Ne var ki oraya gidene asker arasında söz yok idi. İkrar ve dahi söz birliğince yürünür, sancak bucak ve ocaklardan akın akın gelen buyruğunuz altında toplanır idi. Birden yayılmaya durdu söylentiler. Kayseriye'ye varsaydık ne olacağını bilmediğimizden konaklamayı uzattık. Buyruğunuzda alanda da isabet tedbirin efendimizden geldiğinde hükmeyleyerek hemen uyduk. Toplarımız, tüfenklerimizin bir kısmı ve dahi biriktirilen gereçler kayda geçirilmiş, eminlere teslim edilmiştir. Bu serdarlık devlet hizmetine yaraşırlığımızı kanıtladı ise, kulluğumuzu yerine getirmenin kutuyla onurlanırız. Tasanız olmasın paşa oğlum, hoşnutuz ve dahi isteğimizi gereğince yerine getirmenizden kıvanmaktayız. Şimdi divan toplantısının sonuçlarıyla birlikte bize serdarlığınızı anlatın. Turgutça Paşa'nız Amiral de la Garde'la birlikte buyrulan yerleri almıştır efendimiz. Muştucusu olaraktan Frank kralının balyosu Daramont kapınızda beklemekte. Ayrıca dileklerinin olduğunu belirtmektedir. Çaşıtlarımızdan ve dahi Turgutça Paşa'mızdan aldığımız bilgilere göre haraç olarak vereceği 300 bin altınlık yıllık bağışı borçlanmak istemekte. Çünkü İspanyol kralının biraz soluklanmak istemesi kaçınılmaz. Biz de bağışınızın sonsuzluğuna örnek olur düşüncesindeyiz. Frank kralı şimdilik nice bir güçlü olur ise Şalken'i onca oyalayarak bizim doğu için rahat kalmamızı sağlar. Yok ise önceden buyurduğunuz üzere Erdel üstünde yeni bir çıbanbaşı yaratmamız gerekecek. Ne var ki bizim tedbirlerimize karşılık tedbirler de oluşmakta. Tahmas Moskova çarının Kafkaslara sarkmasını kışkırtmakta. Böylelikle Kırım üstünden gelecek akını önleyeceğini düşünür. Bizim de çara göz yummamız bağış olur. Tahmas nice bir çağrılasa bizden çekindiğinden davranmamakta. Az biraz sarksın ki Hint yolunun kendine açılabileceği düşününe yaklaşsın. O zaman İran kuzeyini kendiliğinden oyar. Ne var ki Şeyh Safiüddin Erdebili'nin torunları düzgün durmamakta kararlılar. Türkmen devleti kurdukları gerekçesiyle içimizde Türkmen oymaklarını kışırtmaktalar. Bir yandan çevremizi kuşatmayı düşünüp Şalken'e el uzatırlarken bir yandan içimizde dolap döndürmekteler. Daha devlete yenice sahip çıktığınız zamanlardakinin bir benzeri yaşanmakta efendimiz. Hatırlamaktasınız zat-ı devletleri Engürüs üstüne varmaktayken sakal öyküsü uydurup Süklün Koca ile Baba Zünnun'u ayaklandırdılar. Daha seferden dönmeden de ardı geldi. Toros yöresinde domuz oğluyla Beyç'e uç verdi ve en büyük tehlikeyi yeni birinci veziriniz İbrahim Paşa büyük bir gayretle kaldırdı. Kalender halifenin başkaldırısının nice bir güçlükle bastırıldığını bilmektesiniz. Soyca Hacı Bektaş-ı Veli'ye dayanan birinin İran postu için ayaklanması ne acıdır. Üstüne gölge ettiği toprakların bir eyaleti mesabesindedir. Ona devlet içinde hak tanınmıştır. Yedikleri nanu nimet Efendimizindir. Değerini bilmeyen cühela bir mezhep delisinin ardına takılıp Efendimiz'e baş kaldırmaktadır. Süleyman geçmiş günlerin olaylarını şöyle bir gözünden geçirdi. İlkin ikircimli bir kaygıya kapıldı. Sonra Bican Bey'in söylediklerini anımsadı. Söylenenler Beyçe Evesi'nin söylediklerinden değişik değildi. Her başkaldırıdan sonra sefere çıkarken rastladığında Süklün Koca'nın olsun, Baba Zinnur'un olsun, Kalender Halife'nin olsun başkaldırıya zorlandığını savlamıştır. Bican Bey ise daha da ötesini söyledi. Başkaldırının koşullarını ortaya koydu. İş birinci vezirinin söylediğince basit değildi, silkindi.
Doğru demektesin vezirim. Olaylar tam da söylediğince oldu. Ama altında yatanı başkaydı. Biz Pir-i Lala'mızın yerine İbrahim Paşa'mızı getirende Türkmen ilkin bunun ne anlama geldiğini kavramadı. Lala'mız gerçekten kocamış idi. Emekliye ayrıldığını sandılar. Kulda Gedik Ahmet Paşa'nın yerini yeniden doldurmanın sevinciyle zulme sıvandı. Sıvananda paşa oğlum Türkmen başkaldırmaya koşuldu. Divanımız başkaldırıların ardında İsmail ya da Tahmasp'ı görmekte kör davranmamalı. Deriz ki devlet bir yanlı bakarak yönetilmez. Bugün ikbalde olanın yarın ne olacağı belirsiz. Değişimin zorunlu olduğunu kavramadın mı diretmeye koşulursun. Az biraz da yestehleyen oldu mu başkaldırı hazır durur. O yüzden elbette bizden çekinenin de katkısı vardır başkaldırılarda. Bizim katkımız kadar mıdır bilmek gerek.
Haşa efendimiz, zat-ı devletleri ve dahi kullarınız her şey bir düzen içre kullarınızın yararına yürüsün diye gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Ne var ki anlayışsızların şerrine uğramak söz konusu ise devletimiz bunun üstesinden gelmesi görevdir. Bizim sunmak dileğimiz de budur. Seferin İran üstüne olduğu anlaşılmakla askerin yılgınlığını sağlamak hevesindeki şuursuz kişiler peydahlanmıştır. Devletli şehzademizin adını kullanarak olmadık sözler etmişlerdir. Bunda dahli var mıdır, varsa ölçüsü nedir, varsaymak da araştırmak da bizim yetkimizin dışında. Efendimiz adına serdarlığa görevlendirilsek de kul haddin bilmek yaraşır. Cennet mekan atanız Musa Çelebi'de, Fatih Sultan Mehmet Han'da, sultan tüyüne değen elleri ve dahi ölümüne sebep olan kelleleri kestirmişlerdir. Nice bir vezir olsak kulluğumuzu biliriz. El sürenle dil süren aynıdır. O yüzden bizim edebileceğimiz söz ötesine geçemez. Ancak buyruklarınız ne yolda olur ise gereğini yerine getirmek boynumuzun ve dahi kulluğumuzun borcudur. Sonunda devletimizin yararı, devletimizin gönül hoşluğu söz konusu ise ölüm şan verir.
Sizden her zaman hoşnut kaldık paşa oğlum diye yumuşadı yeniden padişah.
Her oğlum deyişinde Rüstem Paşa biraz daha güçlendiğini ayırırcasına kendi bileklerini sıkıyordu. Paşa ya da vezirim dediğinde de sözünün neresinden incindiğini anlamaya çaba harcayarak çark etmeyi biliyordu. Ve biliyordu ki kışkırtmanın dozunu artırırsa suçun bir bölümü kabullenen padişahın kaşlarını çatıvermesi bunca gücünün bir anda yitmesine yeterdi. Bildiğinden hem Hürrem Sultan'ın desteğindeki görevini sürdürmek hem de güveni sürekli sağlamaya koşulu olmanın güçlüğünü çekiyordu. Ağzından çıkacak sözcükleri seçiyor, çok zaman seçtiklerini beğenmeyerek son anda değiştiriyordu. İbrahim Paşa'nın sonunu hiç unutmuyordu. Ayaz, Lütfü ve Süleyman Paşaların sonu mutluluktu. Görevden alınmışlar ama öldürülmemişlerdi. Oysa İbrahim Paşa, onu düşündükçe kendi hazırladığı tuzağa kendisi düşmüşçesine tüyleri diken diken oluyordu. Yine de başladığı işi bitirmezse bu sondan kurtulamayacakmışçasına bir tutkuyla yeniden sarılıyordu. Bu nedenle sürdürdü sözlerini. Aldığınız tedbire yenisini eklemek gerekli görülmedi efendimiz. Sizin kutsal vücudunuz sefere çıkanda her türlü söylentinin anında kesileceği kesin. Ancak buyurduğunuz tedbirleri gerektiğince denetledikten öte yenilerini alıp almamak yüce buyruklarınızla uygulanacaktır. Bizim görüşümüz ay yuka çıkan söylentinin söndürülmesi, kaynağın kurutulmasıyla mümkündür. Gözleri bütün gücüyle Süleyman'ın solgun yüzünü inceliyordu. Onun belli belirsiz titrediğini ve buruşur gibi olduğunu görünce hemen değiştirdi. "Bunun içinde sizin serdarlığınız kaçınılmazdır. Buna karar kılmış olmanız kullarınız ve dahi askeriniz için bayram, düşmanınız için kara gündür efendimiz." Kanuni arada bir yüreğinin ortasına bir hançer gibi giriveren tahttan indirilme korkusuyla bunca görkemli bir yapıyı yönetmenin gücü arasında bocalıyordu. Rüstem efendisini tanımanın bilinciyle alabildiğine kışkırtıyor, korkutuyor ve gücünü kanıtlayarak yönlendiriyordu öfkesini. İçinin yumruk gibi sıkıldığını duydu Süleyman. Tam çağrılayın Mustafa'yı, giderelim diyeceği an bir can geldi gözlerinin önüne. Mustafa'dan da öteki şehzadelerinden de gençti ama söyledikleri. Kendisiyle çelişmesi çoktan başını sallayacaktı. Onlar dedemizden bu yana devleti salt kulun ele geçirdiğini sanmaktalar. Oysa asıl ele geçiren biziz. Dedemize deyin evren olsun, dedemizle birlikte Çandarlı'nın onayı olmadan sefer açamamaktaydılar. Divanı kaldırdığına, kulun yükselmesini sağladığına ne iyi etti. Türkmen düzeni, daha da doğrusu Türkmen'in sultası başka nice yıkılabilirdi. Egemenlik ortak istemez, bilmemekteler mi? Kulun ortaklığından ne olur? Bir Çandarlı'yı astırmakla bütün Türkmen'i yanına almak zorunlu. Bir İbrahim ya da Rüstem'i yitirmek öyle mi? Elimi çırpıp işaret vermem yeterli. Oysa daha babamız bile Zembilli Efendi'nin izni olmaksızın tasarrufta bulunamamaktaydı. Dedemiz, babamız ve dahi biz adım adım Türkmen'i yenerek sahiplendik bu tahta. Şimdiden geri eskisine dönülsün olanaksız. Mustafa'mız bunu düşünmekte ve dahi böyle bir ortaklığa yanaşmaktaysa ilkin yanlışını göstermek zorunlu. Hele Adem yollayıp ağzını bir yoklayalım. Ondan ötesine gösterir görürüz. Rüstem dilinin altında bir şeyler gevelediğine göre bir bildiği var. Var ya, ona sormak yersiz. Kul efendisinin işine karışmaya alıştı mı sonunu getirmeye sıvanır. Birinden kaptığımızı birine yedirmek gereksiz. Şimdilik bir Türkmen paşası bulup görelim. Sahi Şemsi Paşa yarar kuldur, hem de Türkmendir. Germiyanlı. O yüzden bize gelen haber gerçektir. Öyle olmasa kul ağzını bulaştıramaz şehzadeye. İyi, onu yollar ve dahi koklatırız bir iyice. Sefer sırasında da durumu bize bildirir. Başını kaldırdı kendi içinde bir karara varınca. Az biraz dinlendikten sonra Şemsi Paşa kulumuzu isteriz. Özel hizmetimiz vardır. Buyruğunuz dinlencedir efendimiz. Hemen yollanabilir diye eğildi. Efendisinin başka bir buyruğu olup olmadığına baktı eğilirken. Olmadığını görünce eteğine uzandı. Hakan yeniden elini uzatarak bir günde iki kez sevindirdi birinci vezirini. Rüstem Paşa gözleri parlayarak çıktı köşkten, divana yürüdü. Şemsi Paşa'ya beklemesini, Hakan'ın ödüllendirme olasılığını bildirmişti. Ellerini ovuşturarak divana vardı. Bildiğince Şemsi Paşa tek başına beklemekteydi. "Efendimiz düşüncemizi doğruladılar karındaşım," dedi. "Size özel hizmet bağışlamak dilerler. Ne olduğunu bilmemekteyiz. Ancak şu kadarını belirtelim ki iyice kotarıldığında devletimiz hizmetinizin büyüklüğü karşısında borçlu kalacaktır. Hem efendimizin görkemine güç katacaksınız, hem kendi değerinizin yüceliğini bir kez daha ispatlayacaksınız. Kapıları açacağınızı belirtmek gönül borcumuzdur." Şimdi paşa yerlere değin eğilerek yaşlılığından umulmaz bir çeviklikle eteğini öptü Rüstem'in. Sonra efendisine daha çok bekletmemek amacıyla İncil'i köşke seyirtti. Tozanlı suyunun nazlı nazlı akışını izlediler bir süre. Serkez Köprüsü'nden hemen ötelerindeki eski tahta köprünün oymalarını, Bayezid Köprüsü'nün taş ve mermer karışımı aklını göre göre geçtiler. Saray has bahçesinin sarı külahlı bahçıvan başısı çevresine topladığı 50 gök çakşırlı uşağıyla çimeni ve çiçeği yeşil ırmağın durgun sularıyla yatıştırıyordu. Bir sevdalı gülücüğüyle yeşil üstünde oynaşan bin rengin coşkusunda saray kapısına vardılar. Kapı ağası korucularıyla kapının önüne yığılan Türkmen beylerini tanımaz gözlerle süzdü. Süleyman Paşa'nın sarığında Osmanlı tuğunu görür görmez ellerini omuzlarına çapraştırıp selamladı. Bir bakışıyla kunt kapı iki yanından ardına değin açıldı. Ancak tepeden şöyle bir görüverdikleri has bahçe bütün görkemiyle gözlerinin önüne yayıldı. Atlar taş yolda nallarının şakırtısını bırakarak yürüdüler. Kapı ağası önlerinden sarayın merdivenlerine değin seyirtti. Orada atların dizginlerine yapışan köleler ağanın tavrını beklediler. Karşılayıcı davranışından hemen atları has tavlaya çekmek için sabırsızlandılar. Beyler birbiri ardınca attan inip korucuları kölelerin ardı sıra Sekban divanhanesine gider bıraktılar. Kapıcı ağa avludaki şakırtıya uygun biçimde salınan haberle merdiven başına çıkan Lala Paşa'nın eteğine eğildi. Paşa çağrılısıymış gibi karşıladı Türkmen beylerini.
Otağımız şenlendi paşam ve dahi beylerim. Sultanımız bunca şenliğin bir arada yürüyeceğini bilseler görkemli hazırlık buyururlardı.
Hazırlıksız olduğuna daha bir sevindik Abdi Paşa karındaşımız dedi Süleyman Paşa. Biz dahi hazırlıksız yola düştüğümüzden sultanımızın bağışı altında kalmak korkusundan arındık.
Siz ki Anadolu içre üç büyük ulusun başkanlarısınız. Siz bağış altında kalasınız görülmüş değil. Otağımızı şenlendirmeniz armağın bolluğuyla boğulmamıza yeterli. Derdemez eteğini topladı. Tezden içeri buyur ederek yol verdi.
Süleyman Paşa bildik adımlarla sarayın divan hanesindeki Türkmen halılarını çiğnemeye durdu. Tam büyük salona geçeceği sırada
"Efendimiz geldiğinizi gördüler. Sizi burada iç divan hanede beklemekteler." diye yeniden yol gösterdi Abdi Paşa.
Korucular kapıları açınca Mustafa Türkmen sadeliğinin üstünde mavi mavi ışılayan Sibirya kürküyle parıldadı. Bican giyim kuşamıyla duruşunu babasıyla karşılaştırdı hemen. Bundaki sadeliğin gizini araştırdı bir an. Dikilip yanı başında yer göstermesiyle gizin ne olduğunu çıkardı. Davranışları karşısındakine göreydi tümünün. Sultan Süleyman da hemen aynı biçimde davranıp yer göstermişti. Geniş bir sedir üstüne yayılmış yumuşacık kürklerin üstüne oturdular. Lala Abdi Paşa kullara hazırlık buyruğu vermeye giderken,
"Türkmen ulularını otağımızda görmek gönlümüzü armağana boğdu." diye selamladı Mustafa. Hoş gelmişsiniz, safalar getirmişsiniz.
Buyruğunuzda olmak görevimizde sizi hoşnut kılmak onurumuz asıl bize armağanlar şehzadem diye atıldı Süleyman Paşa. Bağışlayın, tez yola çıkmaklığımız gerekti. Seyirttik ki bildiklerimizden bilmediklerimiz, bilmediklerimizden bildiklerimiz olabilir. Olanda da her şey bir yan doğrunun bir bölüğünü görüp yanlış değerlendirmeye varır. Oysa şehzade olarak siz Türkmen ulusunun sorumlusu olarak bizler doğrunun kendini yakalamadan yorumlamaya yasağız.
Bir ikircim duyar gibisiniz paşam dedi Mustafa. Acep babamıza bir kötülük mü düşünülmekte?
Kötülük devlete düşünülmekte bildiğimizce şehzadem diye atıldı Akyar Bey.
Devlet kötülükten arıktır bey karındaşımız sözleriyle atıldı Mustafa. Devlet Eflatun Bilge'nin buyurduğunca soyut bir kavramdır. İnsanların davranışlarıyla biçim ve dahi özünü bulur. Kişiler kendi güçleri ve dahi çabaları içinde bozukluklar ya da yozukluklar çerçevesinde iseler devletin bir suçu olmasa gerek. Eğer ki devleti salt bu amaçla yetiştirilmiş seçkinler yürütürse buyurduğunuz bozukluklar ortadan kalkar. O zaman herkesin sözü geçer, herkesin sorumluluğu olur ve dahi herkes çabasınca değerlendirilir. Biz böyle düşünmekteyiz.
İyi düşünmektesiniz şehzadem dedi Süleyman Paşa. İyi düşünmektesiniz ya, devletin ve dahi soyun sürekliliği uygulamanın doğruluğunda ölçülür.
Süreklilikten kastınız salt devleti simgelemekse doğru, süreklilik koşul. Yeter gayri yeryüzünde boyların kurup yıktıkları devletler. Bir devlet bütün insanları kendi gölgesi altında toplayıp her birine yeterince vererek gücü yettiğince alsa soyun sürekliliğine gerek kalmaz. Devletin yükümle deyince kim ki bunu sağlar, o seçilip başa gelir.
Başa gelmeden sağlayacağını nereden bilirsiniz şehzadem diye atıldı Süleyman. Sağlamak uygulamayı gerektirir. Uygulamada bulunmamış kişinin niteliğini kestirmek olasızdır. Oysa kötüsü vardır ama soyda iyisi daha bir çoktur. Çok olduğundan Türkmen töresi gereğince soy yürüyüp gitmekle değil mi?
Doğru dersin paşa karındaşım, sürüp gitmekle ama yozuğundan çeken de çektiğiyle kalmakla değil mi? Oysa seçme gücü ulusun elinde olan da kendine yaraşır olmayanı seçememekte. Hem böylelikle atamız cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın yasası da geçersiz kalmakta. Şehzadelerin daha tahta geçmeden birbiriyle uğraşması yerine birbiriyle yarışması gelmekte ki herkes bilgelikte at suvar olsun.
Anlarız. Siz seçimi de ayağı baş kılacak gibi değil, başa geçecek arasında düşünürsünüz diye gülümsedi rahatlamış bir biçimde Akyar Bey. Haklısınız o zaman. Karındaş kanıyla kirlenen eller olmayacağından soyun da üremesi artacak.
Böylelikle seçim daha geniş bir yarışma ortamında gerçekleşecek. Sanırız Eflatun Bilge bunu savlamakta. Zaten onun düşüncesinde seçkin ve daha yetkin olmayana yer yok. Olmadığından onlar kulluklarını bilip ona göre davranacaklar. Tıpkı atamız cennet mekan Fatih Han dönemine değin olduğunca, yorumuyla her birinin gözlerine baktı Mustafa. Ne düşündüklerini anlamak amacıyla bir süre yutkundu. Lala Abdi Paşa hemen söze saracaklarını düşünüp yalnızlıklarını uzattıkça hoşnut hoşnut irdeledi her birini. Şimdiye hiç ses çıkarmadan salt dinlemekle yetinen Bican'a baktı sonunda. Gözlerinin derinlerinde belli belirsiz bir hoşnutsuzluk sezince kışkırttı.
Siz hiç konuşmuyorsunuz bey karındaşım. Yoksa seferde olmaktan ötürü kurultayınıza gelmediğimize mi gücenirsiniz? Öyleyse bağışınızı dileriz.
Şehzademizin yerine Hüsmet Baba pirimiz gelende gücenikliğin sözü mü olurmuş efendim? Kim ki yüreğinin dibinde böyle bir gölge taşır, ilkin Hüsmen babamızın ermişliği çarpar. Ardından kendi kendisinden utanır ki başını doğrultmaya. Biz dinlemeyi yeğleriz ve dahi görürüz ki şehzademizin öykünmesi Eflatun Bilge'nin tanımlarınadır.
Doğru görürsünüz bey karındaşımız. Biz bununla övünmekteyiz ve dahi bir gün Tanrı babamızı bizden çok sevdiğini kanıtlayıp göreve gelmemiz söz konusu olur ise bunu uygulamak isteriz. Neden derseniz bizim düzenimizle bağdaşmaktadır da ondan.
Böyle bir karara varanda korkarız büyük bir kargaşaya neden olursunuz efendim diye kaldığı yerden sürdürdü Bican. Nedeni budur ki yerleşiğin geriye dönmesi olasızdır da ondan. Buyurduğunuzu uygulamak için olanak var idi. Kullar Pençik oğlanı örneği Türkmen yanında dağıtılıp sürekli neferliğe ve dahi kulluğa koşulsaydılar. Türkmen töreleri de ahi yasaları da bunu yasakladı. Oysa Atina'da yasa olan buydu. Köleler çalışır, efendiler de kendi aralarında seçkinlik yarışına dururlar idi. Bizde öyle değil. Ahilik yasası buyurur ki çalışmayana ekmek yok. Türkmen içinde baş koşul budur. Öyle olan da kul çalışkanlığı ölçüsünde ağırdan devleti ele geçirmekte. Seçime girdiğinizde ne olacak? Ocak küçümencik devşirdiği turnayı devlet yönetmek amacıyla Enderun'unda yetiştirmemekte mi? Soydan gelen yetişkinlik yerini eğitimden gelene bırakmadı mı? Öyle olan da siz neyi tersine döndürmeyi kurarsınız? Yürüyüp gideni daha bir pekiştirmekten öte yapacağınız ne olur? Yürüyüp gelenle yola çıkan da varacağınız yer atalarınızın vardığından öte olmayacaktır. Hem de bize kalırsa yerleşikliğin kuralı bu olmak zorunludur. Neden derseniz dönüp gelmek de, yüklenip varmak da ancak Türkmen'in yaşayışında kaldı. Ondan ötesi kendi kasabasının sınırlarını aşmadan ölen pek çok insandan oluşuyor devletimiz. Böyle olan da siz derneşip göçebilir misiniz? İsteseniz bile uygulama olanağı var mı bu isteğin? Bağışlayın şehzadem, biz sanmamaktayız. Sanmadığımızdan da iyi niyet yerine size gerçeği öneririz.
Nedir önerdiğiniz gerçek?
Bir kez bu düzeni olduğunca ele almak gerekir. Neden derseniz bu bizim değil, devletin düzenidir. Bizim düzenimiz kışın kışlak, baharda yazlak, yazın yaylak, güzün güzlek. Ve dahi işimiz bunların arasındaki yolun güvenliğini sağlamak. Gereksinimimizi bulduğumuzdan almak, gereksinimlerini dileyene satmak, hatta almak ve dahi satmak bile yabancı. Değişmek durmaktayken alım-satma düzenimiz el vermez. Oysa devletin düzeni askeri zaimi, vakıfı tımarı, ahisi kadısıyla elinizi uzattığınız yerden buyruğunuzu uygulatmaya dönük. Onca zaman var ki biz bile hizmetimizi akçe ile görüp gereksinimimizi altın ile karşılamaktayız. Demek ki işin burasında bambaşka bir oluşumun gizi var. Neresinden bakarsanız Türkmen yasalarıyla oluşan düzenden bir değişik. Öyleyse siz de buna ilkin buna uymaya koşulusunuz.
Bizim de düşündüğümüz bu olmakta bey karındaşım diye atıldı Mustafa. Bu koşula uyaraktan her kitleye eşit hak ve dahi olanak sağlamak. Öyle yaptığımızda devlet yine asıl sahibine döner düşünmekteyiz.
Devlet bizim devletimiz değil ki gayri şehzadem bize dönebilsin. Devlet şimdi kulluktan gelen kişilerin devleti. Bunu durdurmak bile onların yürümesine engel olur. Engel olunan da haklısınız demelerini beklemek yanlış. Başkaldırı gelirse derneşiğin davranışıyla düzenlinin gücünü bastırmak kolay olur mu? Soyutta buyurduklarınız pek güzel, inançlarınızdan ötürü kutlarız. Ancak siz posta geçtiğinizde düşüncelerle değil, uygulamayla sınav vereceksiniz. Ocak 20 binlikten yukarı zeyametlerin en verimlilerini ele geçirdi. Ağalıktan paşalığa parmakla sayacağınız azınlıkta güvenilir Türkmen var. Ve dahi bunların buyruğundakiler de çok zaman kul. Üstelik soyuttan bile baksanız biz azınlığa düştük. Atalarımız Rum ve Sırbı, babanız Arap'ı devletin içine katan da biz Bulgar ve Dayhun Türkmenleri azınlıkta kalıverdik. Üstelik bu sonuncular Hazar örneği din değiştirip erimeye de yüz tuttuklarından yabanda saymak kaçınılmaz. Öyle olan da bunca insan içinde Anadolu ve dahi Rumeli'nin yamacına sığınıp kalkmış Türkmen'in sözü geçmemek doğal. Ancak efendi olarak yasamızı geçirebilirdik. Onu da yitirdiğimizde yeni düzene yeniden düzen vermek kaçınılmaz. Bunun yapısını dokusunu bir iyice gözlemleyip gereklerini yerine getirmek, aynı süreci tersine doğru değil, kendi döngüsü içinde yüzüne doğru hızlandırarak işletmeyi gerektirir.
Dur hele bey karındaşım dedi Mustafa, biz burasına değin seninle aynı biliyi, aynı düşünceyi paylaşmaktayız. Ancak buyurdu nice bir iştir ki duymuşluğumuz, bilmişliğimiz yoktur. Düzeni olduğunca alıp hızlandıran da Türkmen'e bir şey düşermiş gibi savlamaktasın. Madem biz de deyince çoğunluğu efendisi olaraktan posta oturacağız, eğer oturabilirsek dedi kuşkuyla çevresinde göz gezdirerek, onların çıkarına çalıştırmaya koşulu değil miyiz?
İşi olduğunca alırsanız öylesiniz ve dahi kargaşadan yıldıkça öyle kalmaya koşulursunuz. Oysa döngüyü hızlandıran da onlar dahi yetmezlenir. Kimin ki temeli vardır, hıza o yetişebilir. Yetişende de güçleneceğinden düzene o sahip olur. Biz özellikle kılıç ve dahi zencal sahiplerinden umutluyuz. Düzenin yozuğunu bilen düzüğünü de göstermek zorundadır. Biz bunu boyun borcu bellediğimizden bilimizin yettiğince belirlemeye uğraşırız ve dahi izninize sığınarak doğru bildiğimizi savlarız.
İznimiz olmasa da doğru bildiğinizi savlayacağınızdan kuşkumuz yok. Ve dahi siz konuşmaktayken Horasan erleri hocalarınızın eğittiklerini duyar gibiyiz. Doğrusu sessizliğiniz bizi aldattı. Dedik ki saltanıklığa onur verdi beyimiz. Oysa görmekteyiz ki buraya bilimi getirmektesiniz. Kutlandık. Kutlandığımız ölçüde aykırı bile gelse buyurduklarınız sürdürmenizi dileriz. Ve dahi sorarız ki sözünü ettiğinizi hızlandırma bir nice olacaktır.
Son 5 yıldır gözlemlediğimiz zaimler salt toprakla yetinmemekteler. Yakında bizden öte mal sahibi, tüccardan öte iş sahibi ve dahi sarraftan öte tefeci kesilecekler. Bunu hızlandırmanın yolu ortaklarının önünü kesmekten geçer. Devletinizin gücü yaban tüccarının gücünden üstündür. Komşu devletlerin tümünün gücünden üstün olduğundan. Öyleyse divandan başlayarak zaimlere değin anlatılacak şey belli. Dolayısıyla ortaklık kurarak devletin mülkü, ürünü, insanıyla sömürülmesindense dışarıyla açılarak başka devlet mülkleri ve insanlarının sömürülmesinin daha kârlıdır. Bunun için de imtiyazların kaldırılması gerekir. Bir kez kuyruğu kesilende kendisi derneşip oralara varacaktır ve dahi kuracağı ortaklıklar oraların sömürülmesini sağlayacaktır. O zaman yine eskiden olduğu gibi buraya salt altın akacaktır. Ve dahi akan altın herkesi hoşnut edecektir. Kul kişiler tüccar olsalar dahi, ahi örgütüyle tımar dirlikleri, yoksulluktan zenginliğe varacaklarından, yıkılmaz kaleler gibi ardınızda ve dahi devlet içinde, sizin istediğiniz biçimde söz sahibi olarak ortaya çıkacaklardır.
İyi ama bizim mallarımızı almak istemezlerse, her ulus ürettiğiyle yetinen de bu sizin dediğiniz olasız diye yatsıdı Mustafa.
Ulusların ilerisi gerisi vardır efendim diye sürdürdü Bican. Olan da ilerisi gerisine göre daha iyi ve dahi elbette daha pahalı mal üretecektir. Daha düzenli bir üretim işleyişi kuracaktır. Hep önde olduğundan da kendinden geri üretileni kendi gereksinimi için getirse bile ondan da çıkar sağlayacaktır. İşte örnek bizim durumumuz. Ahi nice bizden önceyse bizden kârlı olduğundan, devlet de kendinden geri olandan kârlı olabilen de ileride olur.
Biz bunları düşünmemiştik. Şimdi anlamaktayız, gerilemek olanaksız. çapraşık bir çilenin bir tek tip olmasına karşın çözülmezliğini anımsatıyor dedi ışıldak gözlerinde Mustafa. Ve dahi biz bir ucundan çeke çeke düğüme gelende İskender Cihangir örneği kılıcı vurup düğümü keserekten çaynaşığı çözdüğümüzü sanmaktayız.
Yerinden doğruldu, sarıldı Bican'a. Bey karındaşım, nice bir sevinçliyiz sizinle tanıştığımıza.
Tartışma dedik, bağışlayın. Biz burada bilgelerimizle Aristo öğretmenimizin akademiyasını kurduğumuzu sandığımızdan eşit biçimde tartışırız. Oysa öğrenenin öğretenle tartışması olmaz. İçtik buyurduklarınızı ve dahi hünerin düğümü kesmekle değil, çaynaşığı çözmekte olduğunu bir iyice anladık. Orada kesen de ötekini atmaya koşuluyorsun. Oysa çok zaman attığın, kestiğinden çok fazla iş görür olmakta. Yanlışımız çenemizden aktığından çevremizde olumsuzluk yarattı demek. Ve dahi ulularımızın bunca yol tepmesinin altında bize uyarı yatmakta.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.